Sayın Mustafa Kartoğlu, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz öncelikle 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmalarına değinerek başlayalım.
Her iki kampanyanın da, her iki kanadın da kampanyası olumlu ölçüde, olumlu anlamda tırnak içinde bir işe yarıyor. Ama benim beklediğim ölçüde olumlu değil. Onu daha önceki yayınlarımızda dile getirmiştim. Ben daha içeriğe ilişkin, daha bu maddelerin ne olduğu, fiiliyatta nasıl işleyeceği ve Türkiye'ye ne kazandıracağı bir öncekinden ya da bugünkünden farklı ya da daha iyi ya da daha kötü neye sebep olacağına dair biraz daha içeriğe ilişkin tartışma beklerdim. Ama bu içerik tartışması henüz %30'ları 40'ları geçmiş değil. Tabii birbirini de etkiliyor bunlar, tetikliyor. Korkular harekete geçirilmeye çalışılıyor. Bu biraz problem. Oysa ben kendi adıma söylüyorum, her iki taraftan da hani eleştirilere de bakmak durumundayız. Hem şu anki yaptığımız yayın gibi televizyonlarda da, başka radyolarda da, onun dışındaki muhataplarımızda da bize benzer sorular geliyor. İnsanlar siyaset tarafından yeterince bilgilendirilmediklerinden şikayet ediyorlar. Elbette bu bilgilendirme aslında sadece siyasete özgü bir şey değil. Siyaset önünüze bir şey koyduğunda tüm bilgilendirmeyi ondan beklemeniz de doğru bir şey değil ama elbette öncelikle ondan bekleniyor. Bunu alamadıklarını insanlar söylüyorlar. Eleştirilerin yerinde olanı var. Fakat çok hamasi eleştiriler de var hayır cephesinde. Bir tarafta baktığınızda bunun nasıl, ne için yapıldığını anlatması gereken iktidar kanadında da ya da evet kanadında da bunun neden yapıldığını anlatmak yerine işte muhalefete hayır cephesinden gelen eleştirilere cevap verme kaygısıyla yine biraz havanda su dövme tartışmasına dönüşüyor giderek. O bakımdan bence belki önümüzdeki işte 3-3,5 hafta boyunca vatandaşların, seçmenin daha fazla kendi kaynaklarından bilgilere erişme zorunluluğu var. Bu işin ne olduğunu daha iyi anlayabilmesi açısından. Belki ama sona doğru yaklaştıkça benim de beklediğim ve önemsediğim içerik tartışması biraz daha artabilir, insanlar biraz daha fazla bilgilendirebilir. Ama hem Avrupa'daki bu evet kampanyasına yönelik engelleyici tutum hem de oradaki Türkiye aleyhine yapılan, Türkiye'ye karşı yapılan bir takım tartışmalar Türkiye'deki havayı biraz etkiledi. İçerik tartışmasından bağımsız etkiledi. Bu da olumsuz bir etki o anlamda. Belki evet oylarına olumlu bir katkısı vardır ama genelde Türk siyaseti açısından olumsuz bir etki yarattı. Çünkü o siyasetin aslında biraz geri planda kalmasını beklediğimiz, istediğimiz mahsetini biraz daha ön plana çıkarttı. Fakat biraz o etki, biraz buna rağmen insanların bu konuyla ilgili referanduma ilişkin bilgilendirme ihtiyaçlarının daha da fazla artmış olması aslında yine de benim daha içeriye dair tartışmalar olur umudunu korumama neden oluyor. Zannediyorum 2-3 hafta, önümüzdeki 2-3 hafta biraz daha içerik tartışmasıyla geçer. En azından televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bu yönde bir eğilim var. Yaptığımız konuşmalarda gelen soruların çoğu içeriye, içeriğin ayrıntılarına ilişkin artık. Bunlar konuşuldukça insanların kafası biraz daha netleşecek diye umuyorum.
Anketlere gelirsek, anketlerle ilgili neler söylemek istersiniz?
Aslında özetlenebilir bir tablo var. Daha doğrusu ortaklaştırılabilir bir tablo var. Elbette bu tablo da yine bahsettiğim bu tırnak içinde kafa karışıklığından, hamasetle gerçeğin birbirinden ayrılması konusundaki zorluktan etkilenmiş durumda bu anketler. Şunu söyleyelim net olarak, önemli anket şirketleri, bazıları bunların muhalefet için çalışıyor ya da muhalefetin siparişi üzerine anket yapıyor, öyle diyelim. Bazıları da İktidar Partisi'nin ya da evet kanadının siparişleri üzerine anket yapıyor. Tabii hiçbir anket şirketinin kendisine para ödeyen, hizmeti için para ödeyen kurumları yahut siyasi yapıları yanıltacağını varsaymamamız gerekiyor. O paranın hakkını vermek zorundalar. Doğru, neyse doğru, neyse gerçek sahada görünen, onu aktarmak zorundalar. O bakımdan birinin diğerini yüksek rakamlar gösterip yanılttığını söylemek çok doğru değil. Ciddi ve güvenilir anket şirketlerine bahsediyorum elbette. Bunlara baktığımız zaman özellikle İstanbul'un dışında bakarsak, Anadolu'da büyük şehirlerin dışında yahut çok yüksek oranda bir evet görünüyor. Yani %54'ün 55'in üzerinde bir evet görünüyor. Neden büyük şehirlere ayırdım? Çünkü İstanbul'daki İstanbul %20'sine neredeyse tekabül ediyor seçmen sayısının baktığınız zaman. Oradan bakınca %15'inin biraz üstünde. İstanbul'da ise biraz daha başa baş bir görünüm var. Benim elimdeki son 3-4 anketin ortalamasını alırsak Türkiye genelinde %53-53,5 civarında bir evet, %47 civarında bir hayır görünüyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra, bu arada kararsızların da %12 civarında olduğunu, başta %20'lerde idi, sonradan 12'lere doğru geriledi. Yine de yüksek bir oran, bunu da kayda geçmeliyim. Dolayısıyla bu iki kanat arasındaki, evet hayır arasındaki farkın azalabileceğini de bize gösteren bir şey. İstanbul'un biraz özel bir durumu var. Hem Türkiye'nin genelini biraz yansıtması açısından önemli, hem de Türkiye'nin genel oylarını etkilemesi açısından, oy çokluğu açısından önemli. Orada da evetle hayır baş başa gidiyor. Hayır oylarının %51-51,5 civarında olduğunu gösteriyor anketler. Yani hayır oyları İstanbul'da biraz daha fazla Türkiye genelinin aksine. O bakımdan önümüzdeki birkaç hafta biraz daha İstanbul üzerine bu çalışmaların, bilgilendirme çalışmalarının ya da kampanyaların yoğunlaşacağını öngörmek mümkün. Fakat enteresan bir şey var yine anketlerde. Kişiler kendi oylarını evet ya da hayır cephesinden, kanadından verseler de, ki hayır oyunu kullanacağını söyleyenler de dahil buna, sonucun evet çıkacağına dair çok daha yüksek oranda bir beklenti, bir kabul var. Ama dediğim gibi daha içeriye ilişkin konuşmaların biraz daha artacağını ben öngörüyorum. İki, bu dediğim anketlerde Avrupa'daki, özellikle Hollanda'daki son Türkiye'ye karşı yapılan hareketlerin etkileri henüz yok. Bu etkilerle bu rakamların evet yönünde biraz daha evrilebileceği konuşuluyor, tartışılıyor.
Söz Avrupa'dan açılmışken Türkiye-Avrupa ilişkilerine de değinelim. Üyelikle ilgili tartışmalar ön saflara çıkmaya başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin bundan sonra Avrupa Birliği üyesi olmasının gerçek dışı olacağı şeklinde bir ifade kullandı.
Şimdi bu açıklamalar yeni değil. Hem Almanya'dan hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, özellikle Fransa'dan yapılırdı. Daha önce Fransa'dan ve Almanya'dan. Aslında Dışişleri Bakanı'nın, Alman Dışişleri Bakanı'nın sözleri, belki bundan önce birçok kez bunu söyleyenler Türkiye karşıtı olmakla suçlanmıştı, ama şimdi Almanya Dışişleri Bakanı'nın bu sözlerine açık sözlülük olarak bakılıyor. Yani gerçekten düşünülen, istenilen şeyin bu olduğunu açık sözlülükle söyledi. Bu açık sözlülük değerlendirmesi Türkiye için yeni bir değerlendirme sayılabilir. Zira artık Türkiye Avrupa Birliği üyeliğinin ne anlama geldiğine dair bir tartışma içerisinde. Avrupa Birliği şu ana kadar Türkiye'deki anlayışı ve algıyı söylüyorum, hem yönetim hem de halk nezdinde, Avrupa Birliği havucunu gösterip Türkiye sürekli sopalanan ya da sopalanmak istenen bir ülke olarak görüldü bugüne kadar. O bakımdan artık Avrupa Birliği havucu Türkiye'nin sopalanmaya değer bir havuç değil. Öyle bir değer değil. Bunu biraz birkaç adım geriye götürürsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz Kopenhag kriterlerini ya da başka Avrupa Birliği kriterlerini, yani Avrupa Birliği'nin müktesebatını, bütün mirasını, demokratik mirasını alır, bunu Türkiye'ye uyarlar, buna da illa da Kopenhag kriterleri demek zorunda değiliz, buna pekala Ankara kriterleri deriz ve kendi demokratikleşmemizi yaparız. Bunun için Avrupa Birliği'nin zorlamasına ya da Avrupa Birliği'nin bizden başka bedeller istemesine izin vermeyiz ifadesi. Bu tabii çok yeni bir ifade değil. Bu dediğim aşağı yukarı 10 yıldır Erdoğan tarafından kullanılan bir ifade. Zannediyorum biz bu noktaya geldik. Ya da Avrupa Birliği ile ilişkiler, Avrupa'nın da kendi ekonomik durumu, siyasi yapısı, demografik yapısı, göçmenlerle olan ilişkileri, ki artık onlara göçmen demek çok doğru değil. Çünkü 1800'lerden bu yana, yani 150 yıldır, 180 yıldır Avrupa'da yerleşik olan, eski sömürgelerden gelenleri kastediyorum, yerleşik olan bir köken olarak Avrupalı olmayan çok ciddi bir nüfus var. Bu nüfus Avrupa'nın %20'sinden fazlasını oluşturuyor toplamda. Ağırlıkla da Fransa'da, Almanya'da, Danimarka, Hollanda gibi diğer sömürgeci ülkelerde var. Eski sömürgeci ülkelerde var böyle bir nüfus. Bunlarla kendi ilişkisini kuramamasını diye yaşadığı sorunlar var. Bunun üzerine bir de ekonomik sorunlar geliyor. Bunun üzerine bir de birliğin karşılaştığı, genişlemeden kaynaklanan sorunlar var. Bunları yönetemeyen bir Avrupa'da Türkiye'nin varlığı elbette artık çok daha ciddi bir sorun. Çünkü düşünün, 80 milyon nüfusla girdiğimizde Avrupa Parlamentosu'nda ve bürokraside, karar alma mekanizmalarında en yüksek yoğunlukta olacak bir Türkiye var. Ve Avrupa'da da ben hiçbir Avrupa ülkesinin kendi ülkesinden bürokrat gönderdiği bir kuruma artık daha az istihdam edilen, kendi ülkesinden daha az istihdam alan, daha az politikacı alan, daha az bürokrat alan bir Avrupa Birliği yapısı hiç kimse istemez. En basitinden söylüyorum, siyasetten bağımsız olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu bile Türkiye'nin oraya alınmama garantisi aslında. O yüzden yeni bir ilişki türü geliştirilmeli. Bence aslında Ankara'nın da planladığı yeni bir yönetim sistemiyle Avrupa Birliği ile de diğer müttefiklerle de Amerika ile de özellikle İngiltere ile de yeni bir ittifaka, yeni bir işbirliğine girmek. Dolayısıyla bu referandum sadece bir Türkiye'de anayasa değişikliği ya Cumhurbaşkanı'nın artık başbakan yetkileriyle de donatılarak tek başlı bir yönetim sergilemesi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin geleneksel müttefikleriyle, kendi bölgesindeki ilişkilerle yeni bir ittifak, yeni bir işbirliği, yeni bir ilişki tanımına doğru gittiğini düşünüyorum. O bakımdan bu süreç Türkiye'yi sadece ilgilendirmiyor. Belli ki Avrupalılar da bunun çok farkında. O yüzden Türkiye'deki referandum Türkiye'den çok aslında Avrupalıları ilgilendiriyor, Avrupa ülkelerini ilgilendiriyor. Bu Türkiye'nin demokrasiden, demokratik yönetimden uzaklaşacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Avrupa Birliği üyeliği hedefi aynı zamanda demokrasiyle olan tek bağ değil. Türkiye'nin demokrasiyle olan en güçlü bağı milletin anlayışındaki, insanların anlayışındaki, zihniyetindeki bağ. Ve bu bağ bence 15 Temmuz'da kendini gösterdi. 15 Temmuz demokrasiyi kurtaran bir girişimdi, halk hareketiydi. AK Parti yahut Tayyip Erdoğan'ı kurtarma hareketi değildi. Bu da son derece net. Çünkü şimdi bakarsanız 15 Temmuz'un mirasını taşıyan insanların çoğu en fazla bu referandumla ilgili sorgulamayı yapan insanlar. Çünkü bir siyasi kadronun, bir siyasi hareketin ülkelerini ve kendilerini daha aşağı bir ekonomik düzeyden, sosyal düzeyden, daha üst bir sosyal düzeye, ekonomik düzeye taşıdığını ve onlara minnet duygularını konuşmuyorlar. Onların da Türkiye'yi de siyaseti de kurtardıklarını düşünüyorlar. Demokrasiyi de kurtardıklarını düşünüyorlar. Ve o demokrasiden geri onları kimsenin götürebileceğini ben zannetmiyorum.
Sayın Kartal'ı çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Teşekkür ederim sizlere.